Ahzab 9. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kul rabbi zıdni ilmen ve fehmen. De ki ya Rabbi benim ilmimi artır. Beni ziyadeleştir ilim yönüyle ve Peygamber Efendimizin ilavesiyle de fehmimi artır. Hani ben bunları sesli dile getiriyorum. Hani siz de katkıda bulunun. Yani çünkü bakın çok ilginç. Benim ilmimi arttır diye herkes Allah'a dua ederse ilim buraya tecelli edecek. Yani inşallah. O yüzden herkesin katkısı çok önemli. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukleten lisani yefkahu kavli. Ya Rabbi işimi kolaylaştır, göğsüme genişlik ver, dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Sübhaneke la ilme lena illa meallemtena inneke entel alimul hakim. Ya Rabbi sen sübhansın, senin bize öğrettiğinden başka bizim ilmimiz yoktur. Sen alimsin, hakimsin. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmim bil hayır. Ya Rabbi çok çok kolaylaştır, zorluk nasip etme. Ve hayırla tamamlamayı nasip eyle. Ve ma tevfiki illa billah. Muvaffakiyet ancak Allah'ın tevfiki iledir. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Ahzab suresine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen hafta, evet devam ediyoruz, 9. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, hitap var burada iman edenlere. Üzkürû, hatırlayın, nimetallâhi aleyküm. Aleyküm sizin üzerinize demek. Nimetallahi Allah'ın nimeti, hatırlayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini hatırlayın. Şimdi Rabbim burada iman edenlere hatırlatıyor. Yani biliyorsunuz bu Hendek Savaşı üzerine, Ahzab Savaşı da deniyor. Bunu anlatıyor. Şimdi müminlere, sahabe efendilerimize hatırlatıyor. Dolayısıyla şimdi ey iman edenlere biz de girmiyor muyuz? Evet. Giriyoruz. Yani 2014 yılında okuyan müminlere de siz de bu olayı hatırlayın. Ve oradan öğüt alın şeklinde de bize bir hatırlatma var. Bunu hep adet haline getirirseniz güzel olur. Yani tamam zamanındaki kişilere de hitap ediyor elbette ama burada bize de bir şey var. Bunu her zaman şey yapın. Yani Kur'an her devirde cari, bize de inmiş gibi değerlendirirseniz daha avantajlı olursunuz. Tabii.
Her zaman Ahzab Savaşı var, Hendek Savaşı var.
Her zaman Ahzab Savaşı var ya da Ahzab Savaşı'nı biz buradan baktığımızda gördüğümüz şeylerden de biz hatırlayacağız ve öğüt alacağız. Biliyorsunuz zekera birçok anlama geliyordu. Hatırlamak, düşünmek, öğüt almak, anmak, yad etmek, tefekkür etmek gibi birçok anlamı vardı. Evet, iz caetküm cunudun, size o zamanlar geldi, ne geldi? Cunud geldi. Cunud, cündün kelimesinin çoğulu, cündün Arapçada ordu demek. Yani ordular gelmişti. Yani şunu diyor, karşıda bir tane ordu gözüküyor ama o ordular çoğul haldeydi. Şimdi buraya kadar bir açıklama şey yapalım. Biliyorsunuz İslam dini Mekke'ye indi. Mekke'de belirli bir süre kalındı, 7 yıl kadar kalındı. Sıkıntılarla 1. hicret ve 2. hicret oldu. Biliyorsunuz 1. hicret ne tarafaydı? Habeşistan'daydı. Bugün Etiyopya, Somali o taraflarda olan yer. Daha sonra da 2. hicret oldu. Bu da Medine'ye oldu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de daha sonra hicret etti. Ve hicrette devam etmeye başladı bu süreçinde. Ta ki fethine kadar. Mekke'nin fethine kadar. Mekke döneminde herhangi bir savaş olmadı. müşriklerin ciddi bir ablukası ve şeyi vardı, ambargosu vardı. Zaten bu yüzden dinlerini daha doğru yaşamak için gittiler. Müslümanlar Medine'ye gelince iyi bir destekle karşılandılar. Burada güçleri, kuvvetleri arttı. Ondan sonra 3 tane büyük meşhur savaş oldu. Müşriklerle ve münafıklarla. Bunlardan birincisi Bedir idi. İkincisi Uhud idi. Üçüncüsü de Hendek idi. Şimdi bu ayetler Hendek Savaşı ile ilgili. Hendek aslında bir tam anlamıyla savaş değil. Ne diyebiliriz ona askeri şeyler? Savunma savaşı. Bir şey deniyordu ona askeri şeyde. Muhasara mı deniyordu? Muhasara deniyordu. Evet. Şimdi Bedir Savaşı mutlak galibiyetti Müslümanlar için. Uhud Savaşı sanki berabere kalınmış gibiydi. Önce Müslümanların tam bir zaferi oluyordu. Fakat orada yapılan bir hata yüzünden sonradan bir müşriklerin geri dönmesiyle Halid bin Velid'in tam bir zafer havasına dönüşemedi. Berabere kaldık diyebiliriz belki. Ama üçüncü de hırslanan müşrikler. Medine'deki münafıkların, Yahudilerin de bütün o bölge ahalisinde Bedeviler de dahil olmak üzere kışkırtmalarıyla tam bir hezimet yaşatalım onlara ve silinsin gitsin diye Medine'ye yükleniyorlar. Bir rivayete göre 12 bin, bir rivayete göre 24 bin kişi geliyor. Şimdi rakamı anlamanız için söylüyorum, 24 bin ise yaklaşık bir stadyum dolusu insan. Yani bu spor müsabakalarında 24 bin, 30 bin, Ali Samiyen 30 bin kişilik falan bir stattı düşünün yani. O derece büyük bir kalabalık geliyor. Bize sanki bilmiyorum, en azından bende oluşan imaj daha az bir kalabalık gibiydi ama şey yapınca 24 bin. Bu Elmalılı'da 24 bin yazıyor. Diğer bazı kaynaklarda 12 bin yazıyor. Bunu niye anlatıyorum? Müslümanların sayısı kaç biliyor musunuz? 3 bin. 3000 çok ciddi bir kalabalık değil. Yani 3000 kişi bir anda toplanabiliyor bir mende. Yani 24000 kişi dersek 3000 21000 fark var değil mi? 24000 eksi 3000 21000 kişilik fark var. Bir kişiye 8-9 kişi düşüyor. Yani eğer bir savaş ortamı olsaydı şöyle düşünün. Bir anda 8 kişiyle kılıçla savaş ettiğimizi düşünün. Yani birebirde bile şansınız %50. 1'e 8'de ne kadar düşünün. Biliyorsunuz bu savaşta Salman-ı Farisi Hazretlerinin bir şeyi oluyor. Teklifi oluyor. Ya Resulullah diyor, biz diyor, biliyorsunuz Farisi İranlı demek. Yani bugünkü ifadeyle İranlı demek. Oradan geliyor, Persliler oluyor. Biz diyor böyle bir savaş taktiği uygulardık diyor. Bunu yapabiliriz diyor. Ve o kabul görüyor bu. Ve Ümre'ye gitmiş olanlar görmüştür. Yedi mescitler denilen bir yer var orada. O bölgede diğer taraflar dağılıp o bölgeden bir giriş söz konusu Medine'ye. O bölgeyi hendek kazınarak içeri girmelerini engelliyorlar şeyi. Müşriklerin, o ordunun engelliyorlar. Her 10 kişiye 40 arşınlık bir şey yapılıyor. Ve o bölgede aslında kayalık da bir arazi giden olmuştur. Çok da zor bir şartlarda hendek kazılıyor orada. Ve o hendeğin hendekte şöyle bir atlının atıyla uzaktan gelerek atlayamayacağı şekilde bir hendek yapılıyor. Yaya olarak girse zaten karşı tarafta bizim ordu var. Hemen şey yapıyor, mahvediyor. Zaten bir kişi geçmiş o hendeyi atıyla. O da Hazreti Ali ile biliyorsunuz bir savaş oluyor. Onda da Hazreti Ali onu hallediyor elhamdülillah. Bunları niye anlatıyorum? Zor bir savaş olmuş ve bir ay sürmüş. Bir ay boyunca sürekli göz aç yani şeye bir gaflete imkan vermeyecek de bir o şey olmuş. Hatta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir rivayeti diyor. İkindi namazını ya kaçırdı ya son anda kıldığı ile ilgili bir şey var. O kadar çok ok var ki evet bir şeyi var. Öyle bir zor geçmiş. Hani bu bir savaşın şeyini çiziyorum ki size bilebilirsiniz. Ve bir ay içerisinde ciddi bir kıtlık olmuş Medine'nin içerisinde. Yani bayağı bir zorluklarla yaşanmış. Hani bize sadece hendek kazıldı, karşı tarafa geçemediler, ne güzel gibi bir anlatılıyor ama yok. Savaş gerçekten zorlu. Çünkü bir açık verilirse bakın, bir delikten girilse 24 bin kişinin şehre girme ihtimali var. Ve girerlerse ne yapacaklarını düşünün. Ve İslam'ın tek kalesi. Yani 5-10 kalesi de yok. Tek bir şehirde yeni büyüyen bir şey. Yani o yüzden çok önemli bir savaş. Bu ön bir resmini çizmek istedim. Çünkü biraz sonra gelecek 10 küsur ayet hep bu savaşın o şeyiyle ilgili ve orada yaşananlarla ilgili. Şimdi size ordular şimdi diyor ki Allah'ın nimetini hatırlayın, size ordular gelmişti. Bunun karşılığında bunun üzerine fe erselna gönderdik aleyhim onların üzerine rihan bir rüzgar gönderdik ve cünüden ordular gönderdik. Lem terevhe sizin görmediğiniz. Sizin görmediğiniz ve aslında göremeyeceğiniz. Orada lemli geldiği için Arapça bilenler bile cahtı mutlak deniyor buna. Yani geçmişte de görmediğiniz, gelecekte de göremeyeceğiniz ordular gönderdik. Bu ordular normal insanlardan değil. Çünkü biliyorsunuz herhangi bir Müslümanların karşı tarafa gidip de savaşması olmadı. Bu farklı bir ordudan bahsediyor Allah-u Teala şeyinde. Önce bir rüzgar gönderiyor. Sonra da ordular gönderiyor. Bu ilk başında olmuyor. Yani yaklaşık bir ay boyunca sürekli mücadele oluyor. Ciddi bir savaş tehlikesi var. En sonunda olan olaydan bahsediyor. Yani en sonunda Allah-u Teala rahmet olarak bir rüzgar gönderiyor. Kitaplardaki tarihsel açıklamaya göre bu rüzgar tozu dumana katan, onların ateşlerini söndüren, çadırlarını yerle bir eden bir rüzgar.
Fırtına
gibi. Ve bu kışa denk gelmiş bu savaş. Kışa gelmiş, yani artık duramıyorlar o yerlerinde. Zaten kendi aralarında da bir şey başlıyor. Panik ve anlaşamamazlık başlıyor, gidiyor. Bir de bu daha anlaşılabilir bir şey. Bu maddi tarafından bahsediyorum. İkinci kısmı daha manevi. Görmediğiniz ordular. Bu Kur'an-ı Kerim'de başka yerlerde de geçiyor bu görünmeyen ordu. Efendim?
Bazı meallerde tekbir sesleri falan geliyor diye.
Evet. Bakın şeyde geçiyor bu. Söyleyeceğim bir saniye. Bakara Ali İmran 124'te geçiyor. Hani sen müminlere Rabbinizin indirilmiş 3000 melek ile yardım etmesi size yetmez mi diyordun diyor. Evet, bu Bedir Savaşı ile ilgili bir olay. Yani Bedir Savaşı'nda da indirilmiş 3000 melek varmış. Devam ediyor şeyinde ayetin arka taraflarında. Tahmin ediyorum 126'da 125'te de var. Evet, sabrettiğiniz ve Allah'a karşı gelmekten sakındığınız takdirde onlar ansızın üzerinize gelseler bile Rabbiniz nişanlı 5000 melekle size yardım eder. Bakın 3000 kelimesi geçiyor ve 5000 melek kelimesi geçiyor. Burada da melek olarak adlandırılan manevi güçlerin Allah-u Teala'nın yardımı ile devreye girdiğinden bahsediliyor. Burada şey aklıma geldi. Mesela Kıbrıs Savaşı'nda falan hatırlıyorsunuz, o çok da eski bir geçmiş değil. Hani yeşil sarıtlar falan olarak ifade edilen bir şeyler vardı. Yani manevi Çanakkale'de de var. Bu savaşlarda beyaz sarıklı ve sarı sarıklı olarak adlandırıyor sahabe efendilerimiz ifadesi. Burada Bedir'dekinden bahsediyorum. Hendek'te gördüğünü pek tahmin etmiyorum çünkü göremeyeceğiniz ordular diyor. Hani beyaz şey olarak. Bedir Savaşı'nda görüldüğüyle, sahabenin Efendimiz bizzat gördüğüyle ilgili şey var, rivayetler var. Beyaz ve sarı sarıklıydı diyor. Yani burada Allah'ın manevi ordularından, bundan ne olabilir? Melekler olabilir, cinler olabilir ya da manevi şahsiyetler olabilir insan suretinde. Bir çeşit yardımının geldiğinin burada ifadesi. Bakın bunlar şey değil, yani halk arasında anlatılan bir şey değil, bizzati Kur'an'da geçiyor burada. Sayıları bile veriyor. 3000, 5000 olarak burada da görmediğiniz ordular gönderdik diyor. Bunlar savaşa katılmışlar mıdır? Bizzat kılıç sallayıp öldürmüşler midir onu bilmiyoruz. Bir rivayetlerde bizzat katıldığını, bir şeyde de manevi destek olduklarını ve karşı tarafın moralini bozduğuyla ilgili işte yani bir rivayetler var. Bundan evvel geçen rih kelimesi de, bakın çok ilginç, rihan diyor, rüzgar. Rih kelimesinin kökü neymiş biliyor musunuz? Ruh. Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir kelime geçiyorsa bunun kökü çok önemli. Burada Rabbim, hani Allahu Teala'nın kitabı bunu, alemlerin Rabbi olan Allah'ın kitabı olduğu düşüncesiyle bakarsanız, o ruh kelimesinin ve ruh kelimesinin aynı kökten olmasının boşu boşuna olmadığını görürsünüz. Yani burada mesela meleklerle bu rüzgarın bir alakası var. Ben ruhla, rüzgarla ilgili kelimelere baktım. Hep böyle bir müjdeleyici, bir destekten bahsediliyor ve azap olarak da bahsediliyor. Yani Allah-u Teala sistemin içerisine bizim görmediğimiz bazı unsurları da koyuyor. Biz görünüşte buna rüzgar diyoruz ama bizim göremediğimiz, diyor ya la terevha diyor, lem terevha. Sizin görmediğiniz unsurlar da var bunun içerisinde. Şimdi bununla ilgili ciddi yorumlar var tefsirlere baktığımızda, bu melek kavramıyla ilgili. Bakın bir şey söyleyeceğim. İlk Allah'a imandan sonra ne geliyor biliyor musunuz? Meleklere iman geliyor. Bak peygamberlere, kitaplara daha sonra. Ya bizim görmediğimiz şeylere niçin Rabbim bizim iman etmemizi istiyor ikinci sırada? Yani iman ölçüsü, ama ikinci sıraya koymasını ben şöyle düşündüm. Görülmeyen unsurlar var. Ve bu görülmeyen unsurlar Allah-u Teala'nın sünnetullahı içinde. Yani Allah'ın sisteminin bir parçası. Yani Allah diyor ki siz görmüyorsunuz ama görmediğiniz halde işleyen bir sistem var. Bu sisteme de iman edin diyor.
Allah.
Ve bu sistemin, hani bir ara konuşmuştuk ya, F denilen bir kuvvet vardı fizikte, F. F denilen kuvvetin melekler aracılığıyla da işlediğiyle ilgili alimlerin düşünceleri var. Yani normal sünnetullah fizik kaideleri cari işliyor. Bu sisteme meleklerin de dahil olduğu. Çünkü melek kelimesinin içerisinde meleke var. Güç ve kuvvet var. Hatırlıyor musun, bir yerde bir şey demiştik. Hani Allah-u Teala bazı yerde Kur'an'da ben diyor. Bazı yerlerde de biz deniyor. Ben dediği yer bizatihi Allah-u Teala'nın zatının tecellisi. Bizzat. Ama biz dediği yerde sünnetullah devreye giriyor.
Yani
Allah'ın zatıyla da iş görür. Künfe yakünle. Aynı zamanda kurduğu sistemle de işler yürür. İşte bu nasıl işler yürüyor, bunu anlatıyor Rabbim. Bu fizik yasalarıyla da oluyor. Aynen cari manevi kanunlarla da oluyor. İşte melekler de bir şekilde bu sistemin içerisinde. İşte nasıl giriyor bunlar, şey yok. Mesela ölüm melekleri diyor sizin canlarınızı almaya geldiğinde. Mesela tekir kullanmıyor, ölüm meleği demiyor, ölüm melekleri diyor. Orada bir yerde de resuller diyor. Yani canları almaya sistemde melekler görevli. Mesela her yağmur damlasını bir melek indirir deniyor. Melekler küçük melekler olduğu gibi aynı zamanda da büyük mukarrabun melekler de var. Bunların hepsinin sistem içerisinde bir görevi var. Ama biz tam olarak bilmiyoruz. Ama mesela işte bu rüzgar olayında Rabbim ruh kelimesiyle beraber aynı kökte olması dolayısıyla bir ipucu vermiş. Biliyorsunuz mesela şeyde de geçiyor, Kadir suresinde de geçiyor. Biz ruhu ve melekleri indiriyoruz diyor o gece. Bakın o ruh ile buradaki ruh aynı kökten. Bir ipucu olmuştur sizin tahmininiz şeyinde. Ruhul Kudüs ile destekleriz diyor. Bak Cebrail'e orada ayrıca bir ruh ifadesi var.
Kudüs deyince Cebrail'e.
İşte Ruhul Kudüs. Kudüs orada ruhun sıfatı. Yani büyük melek anlamında ruh. İşte burada bu Rihan dediği yerde, yani bir kelime rüzgar olup da geçersiniz. Başka derinliklerine bakarak da o ruhun içerisinde hangi manevi bizim göremediğimiz meleksel sisteminde devrede olduğundan buradan ipuçlarını çıkarabilirsiniz. Peygamber Efendimiz de diyor ki bana diyor sabah rüzgarıyla yardım edildi diyor. Buna sabah rüzgarı olarak Peygamber Efendimiz adlandırmış. Yani Rabbimin gönderdiği müminlere rahmet, münafıklara, müşriklere ceza olan, azap olan bir rüzgarla da desteklemiş. diyor ki ve kânallâhu bimâ ta'melûne basîra, Allah-u Teala da sizin ta'melûne yaptıklarınıza da basîraydı, yani görendi. Yani sizin ne yaptığınızı görüyordu. Şimdi bu olayla icra olurken neler yapıldığını Allah görüyor derken bir sonraki ayetlerde de anlatıyor. Şimdi biraz evvel bahsettiklerimiz bu savaşın son anları. Bakın o başlarında ve ortalarında neler olmuş. İz ca'ekum, size geliyorlardı. Min fevkihim, sizin üstlerinizden, üst taraflarınızdan. Ve min esfele. Esfele aşağılık demek. Hani esfele safilin var ya, aşağıların aşağısı. Yukarılarınızdan ve aşağılarınızdan size geliyorlardı. Yani yukarı vadi tarafından da, aşağıda vadi tarafından da size geliyorlardı. Bakın 24 bin kişilik ordu 3 bin kişiye geliyor. Gruplar halinde. Yani yukarılardan aşağılardan geliyor, düşünün. Bunun resmini çiziyor Rabbimiz. Evet. O zaman müminlerin yani Medine tarafındaki müminlerin durumu söyleniyor. Şu okuyacağım yerlerde ne diyor? Ve iz ra'atil ebsar, o gün gözler kaymış.
Evet.
Ve belagatil kulubi, kalpler dayanmış, ulaşmış. El henacira, henacir hançer kelimesinin çoğulu. Hançer deriz ya, gırtlağı boğazdaki hançer deriz. Kalpler, yani kalplerin çarpıntısı, kalplerin atışı hançere ulaşmış. Hani yürek atarcasına kalp çarpıyordur diyor ya, boğazdan çıkarcasına şey oluyor. Yani ciddi bir korku dolu olan, havf diyoruz buna, havf dolu olan bir ortam. Hiç askerde savaşla ilgili bir şeyle karşılaşan var mı bilmiyorum ama ben bu Güneydoğu'da askerlik yaptım. Kıbrıs gazileri var aramızda. Güneydoğu'da olanlar var, Kıbrıs'ta olanlar var. Daha evvelde de şey yaşandı, biliyorsunuz Kore olayı yaşandı. Yani yaşayan kişiler içerisinde vardır. Gerçekten savaşta ilginç bir şey oluşuyor, halet oluşuyor. Bunu tarif etmek mümkün değil yani.
Yaşamak
lazım. Burada ciddi bir şey var. İnsan bir imtihanla karşı karşıya kalıyor. Orada diyor ki, bakın burası ilginç. Fettezunnune billahi ezzununa. Siz orada Allah'a, billahi Allah'a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz. Şimdi o dehşetli ortam içerisinde müminler, bakın burada küm dedikleri müminlere hitap ediyor ya, çeşit çeşit zanlarda bulunuyordunuz diyor. O savaşın dehşeti içerisinde, çünkü kişiler oradaki savaştalar, Allah'a çeşitli zanlarda bulunmuşlar. Bu zanlar neymiş bakın? Ve hünalike ebtüliyen müminine. Burada müminler imtihan olunmuşlar. Yani bir vakit Allah'ın yardımı gelmemiş gibi. Yani sünnetullah cari. Yani iki tarafta, saflarda. Her şey olması gereken dünyevi kaidelerle işliyor ve her an ne olacağı belli değil, bir sıkıntı hali var. Evet. Burada imtihan olunmuş kelimesine geçen gün şey açıkladı, bir Arapça ders alıyoruz bayramda içerisinde. Buradaki üptiliye kelimesi, Kur'an'da geçiyor imtihan olmak kelimesi, bunun kökü bela. Yani hani bela müsibet diyoruz ya, bela müsibetlerle imtihan. Bir de şey var, fitne var, yuftinu denilen kelimeler var. Orada da fitneyle imtihan. Mesela Tebareke'de geçiyor, Mülk suresinde geçiyor. Allah diyor ölümü ve hayatı diyor sizi imtihan etmek için diyor hatta. Değil mi?
Allah!
Mevta vel hayate liyebluveküm diyor. İmtihan etmek için. Belayla imtihan etmek için yarattı. Eyyüküm. Hanginizin içi daha iyi amel işleyecek diye. Bunda da aynı kelime. İşte müminler burada imtihan olmuş. Yani Rabbi dünyevi bir belayla kalplerinde biliyor ya, yukarıda diyor ya, sizin ne yaptıklarınızı gözleyendir diyor ya, burada neler davranıyorlar, nasıl davranıyorlar ve içlerinden neler geçiyor, iman ediyorlar. İşte bu kişinin imanı. Yani bir kişi zorlukla karşılaştığında ya Allah'a karşı zanlar bulunduruyor ve belayla imtihan bulunuyor. İşte o zanlar, içinden geçenler, Allah niye bana yardım etmiyor? İşte ben niye böyleyim? Niye bana Allah yardım etmiyor? Ben Müslüman olduğum halde Allah niye bana yardım etmiyor gibi şeyler kişinin imtihanı oluyor. Ve işte o imtihan ne olarak söylüyor biliyor musunuz ayetin devamında? Ve zülzilu zilzelen şedidan. Zelzele kelimesi geçiyor burada. Evet. Bir sarsıntıyla sarsılmışlardı diyor. Bu mefulü mutlak deniyor buna Arapçada. Fiille meful aynı olduğu zaman, hani böyle ara sıra Arapça bilgiler de veriyorum ki Arapça şey olan, öyle bir sarsıntıyla sarsılmışlardı anlamında da ifade var. Yani her şeyi bilen Rabbim onların haleti ruhiyelerini zelzeleyle ifade ediyor. Bir de şiddetle de o destekleniyor. Yani çok şiddetli bir böyle bir zelzeleyle sarsılışla sarsıldılar ki, yani zelzele olmadı orada. Yani zahiri bir zelzele olmadı. İç alemlerinde bir zelzele oldu. Bu bahsedilenler kimler biliyor musunuz? İçlerinde müminlerin de olduğu sahabeler kastediliyor. Hani bunların içerisinde biraz sonra göreceğiz. Tam iman etmemiş olan münafıklar, arada olanlar da var. Ama bunların içerisinde şeyler de var. Yani sahabeler de var. Yani muhacirler ve ensar da var bunların içerisinde. Nasıl bir ortam olacağını düşünün. Bunun nedeni neymiş? Burada müminler imtihan olmuş diyor.
Zaten burada yürekler hırtlığa dayanmıştı diyor.
Evet. Yani o ortamda. Yani Rabbim bize burada diyor ki en zor şartlarda bile Allah-u Teala'nın unutulmaması lazım diyor. Ve Allah-u Teala'ya güvenin olması lazım diyor.
Zan olmaması.
İşte onlar Allah'a çeşitli zanlarda bulunuyorlardı diyor ya, o zanlar işte içlerinden geçiyor. Yani burada sahabe efendilerimize söylüyoruz ama bu bize de geçerli. Demek ki biz de yaşam içerisinde, sünnetullahın akışı içerisinde bir bela ve musibetlere uğradığımız zaman, biraz daha zorlaştığı vakitte demek ki içimizden Allah-u Teala'ya karşı zanlar oluyormuş. İşte bunu Allah-u Teala yani o anda da yardım eder, en başında da yardım eder. Hani bir bakalım kulum ne yapacak diyor.
İmtihan en sonun geleceğini zannediyorsunuz çok yani.
Evet, en sonunda yardım gelmedi mi? Rüzgarla şey gelmedi mi? Ama en sonunda geldi. Ya o ana kadar sünnetullah cari, yani olaylar kendi akışında işliyor. Ama ne yapılacağını Rabbim gözlemliyor orada. Orada bir şey var. Yani aynı şeyler bizim için de geçerli. İşte İbrahim Baba söyledi. Bakara 214'te var orada. Yoksa siz, sizden öncekilerin başına gelenler sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa ve zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. Bak burada da sarsılmışlardı geçiyor. İyi bilin ki Allah'ın yardımı aslında pek yakındır.
Ne oldu da?
Bu ayette hangi peygamber kastedildi bilmiyorum. Bunun sebebi nüzulünü bilmiyorum ama Bakara 214'te olan da peygamber ve onunla beraber müminler Allah'ın yardımı ne zaman demişler.
Peygamber Efendimiz zamanında olmuş.
Bilmiyorum. Peygamber bile demiş bakın. İlginç.
Bu sanki bağlantılı gibi.
Bununla da tabii bağlantılı gibi. Şimdi orada peygamberin böyle bir şey demesinin sebebi şu. Yani o peygamberlik nimetiyle Allah'ın elbette Müslümanlara yardım edeceğini çok iyi biliyor. Yakinen biliyor. Sadece zamanını bilmiyor. Ne zaman? Ama diğer insanlar Allah yardım edecek mi, etmeyecek mi diye şüphe ediyor. Anlıyor musunuz farkını? Yani bir peygamberin buradaki sözüyle normal insanların sözü arasındaki fark bu. Yani o yardım gelecek de ne zaman gelecek diye endişede. Öbürleri yoksa Allah yardım etmeyecek mi ya diyor. Biz de eğer şu an yaşadığımız hayatta peygamberi bir düşünce sistemi içinde olursanız elbette Allah yardım edecektir. Ama zamanını bilmiyoruz. O zelzeleyle sarsılanlar konumunda olduğumuz zaman da yoksa ya Allah yardım etmeyecek mi? Ben bu kadar ibadet ediyorum, bir şey yapıyorum. Niye bana yardım gelmiyor ya? Gibi bir düşünce de olabilir. İşte bunların hepsi imtihan denilen şeyler. Burada bakın Allah imtihan ederken aslında kişinin gerçeklerini görmek istiyor. Ve aslında kişi de kendi gerçekleriyle orada. Yani siz aslında normal zamanda güle oynayarken benim imanım var, ben şöyleyim böyleyim dediğinizde içinizdeki imanın ölçüsünü o zamanlarda görebilirsiniz. Mesela ben çok kaybettim o imtihanı. Sıkıntıya uğradığımda ya ben bu kadar ibadet ediyorum bilmem ne oluyorum niye bana Allah yardım etmiyor deyip de sonradan Allah'ın yardımını görünce çok tövbe ettiğim çok şey oldu. Ve dedim kendime bak üfürüp duruyorsun gördün mü imanını dedim. Valla ben yani kendimi çok aşağılarda gördüm orada. Yani bu her insanın kendi şeyiyle
bir şey var. Yani bakın
biz imanımızın seviyesini bilmiyoruz. Hepimizin imanının bir seviyesi var. Rabbim biliyor. Ona göre bize muamele ediyor. Yani niye biz çok zengin değiliz? Niye çok yakışıklı değiliz? Niye çok güzel değiliz? Neden şöyleyiz, neden böyleyiz? Bunların hepsi bize takdir edilmiş olanlar. Bakın, kader edilmiş olanlar demiyorum, takdir edilmiş olanlar diyorum. Çünkü kişi hak ediyor, düşünce sistemi var. Allah-u Teala merhametiyle, sistemiyle ona hak ettiği ölçüde takdir ediyor.
Biraz fazla verse şımarır, biraz az verse gene kötü duruma.
Ve her türlü şeyle bu bakın. Bizim bulunduğumuz şartlar, fiziksel yapımız, maddi şartlarımız, ilmimiz, bunların hepsi bize takdir edilmiş olan şeyler. Ama biziz yani, bunu belirleyici biziz. Eğer böyle olmasa Allah'ın imtihan sırrına uymaz. Eğer Allah-u Teala haşa, rastgele, sen şöyle olacaksın, böyle olacaksın diye yapmış olsaydı, olmazdı ki. Yani Allah adil olmamış olurdu. Adil olmamış gibi bir sistem var bizim baktığımızda. Ya Allah adil değil gibi. Yani dilimize vurmuyoruz ama ya ona niye şunu yapmış, niye bunu yapmış diye söylediklerimiz var. Niçin biz sahabeler zamanında gelmedik de 2014 yılında geldik. Bunların hepsinin kader sistemi içinde cevapları var. Ve emin olun ki bunun müsebbibi biziz. Hani bunu Galübela olayını, Eles Meclisi'ni şey yaparken bir değinmiştik. Uzun olmasın diye açıklamıyorum. Yeri geldiğinde tekrar açıklarız. Allah-u Teala herkese fırsat eşitliği veriyor. Ama kişi iradesiyle kendi tercihlerini bulunuyor. Ve bulunduklarına göre Allah da senin şartlarına göre durumunu sana verilenleri takdir ediliyor. Bu kader inancının işte anlaşılmayan kısmı. Ama Allah da her şeye kadirdir. Dilediğini, dilediği şekilde yapmaya da kadirdir. Ama sünnetullah'a Allah-u Teala çok önem veriyor. Ve iradeye çok önem veriyor. Evet, tekrar şeye gelelim. Kaç dakika var bu arada bir bakayım. 10 dakika kadar var, devam edeceğiz. Anlatılacak çok konu var. Ya bakın, mesela ben bu ayetleri ilk okuduğumda hikaye kısmı demiştim ben. Yani tarihsel bir olay var, bu anlatılıyor. Ama kelimelerine tek tek girdiğinizde iman esaslarına giren, senin durumunu ölçen, fitnenin birazdan göreceğiz ne olduğunu gören bir sürü kavramın iç içe olduğunu görüyorsunuz. Yani siz çocuğunuza masal anlatıyorsunuz ama hikaye. Ama masal anlatırken ona ne öğütler verildiğini, sistem dünyanın nasıl işlediğiyle ilgili bilgiler de kelimelerin arasında verildiğini düşün. Herhangi bir öğüt olmaz değil mi o? İşte Allah-u Teala'nın bu zikir dediği, öğüt dediği Kur'an'da da böyle. Bizim hikaye gibi dinlediğimiz şeylerin altında ne büyük felsefeler, ne büyük manevi anlamlar, gerçekler, manalar var. Devam edelim. 12. ayet. وَاِذْ يَكُولُ الْمُنَافِقُونَ. Şimdi münafıklar diyordu. Burada ilk defa münafık kelimesi geçiyor şimdi. وَاَلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَدٌ. Ve kalplerinde marad olan, maraz olan. Biliyorsunuz dat harfi hem z ile okunur hem d ile olur. Kalplerinde maraz olanlar. Bakın iki sınıftan bahsediyor. Zaten münafık olan, inanmadığı halde avantajlı bir duruma göre davranan demek bu. O zaman avantajlı durum İslam'ın Müslümanlığın lehineydi. O gruba meylettiler. Bakın ilginç bir söz var. Mekke'de münafık yoktu. Çünkü müminler avantajlı konumda değildi. Münafık menfaatin olduğu yerde var. Müslümanlar Medine'ye gittiğinde otorite oldular. İşte o zaman münafıklık sistemi devreye girdi. Çünkü onların tek derdi var, menfaatlenmek. Menfaati nerede görüyorlar? Müminlerin tarafında görüyorlar. Ama kendileri mümin değil, içindekileri açıklamıyorlar ama biz de sizdeniz diye davranıyorlar. Yani burada münafıklığın bir tanımı da ortaya çıkıyor. Münafıklık menfaatin olduğu gerektirdiği şekilde davranan demektir aslında.
Menfaat.
Yani bu devirde dikkatli bakın, hep biz Medine'deki gibi münafıklık arıyoruz. Eğer biz, bakın burada ağır bir şey de var, bana da ağır geldi şu an. Eğer biz İslamiyet'i sadece menfaatlerimiz için, uf değil mi ya, algılıyorsak, yani biz de yani nasıl iman ettiğimizi bir düşünün. Yani biz o galübelada verdiğimiz söz üzerine mi davranıyoruz?
Ya.
Hani misakımız, akdimiz üzerine mi davranıyoruz? Yoksa Allah'a menfaatler bir sürü de ben onlar için mi yapıyorum diyorsunuz? Hem bu dünya hem de ahireti kastediyorum. İşte burada imanımızın ölçüsü var. Şurada da şu anekdotu ileteceğim. Sahabeler Efendimiz zamanında münafıkların listesi Peygamber Efendimiz'e verilmiş de Hazreti Ebu Bekir ve Ömer gibi devasa şahsiyetler bile acaba ben bu listenin içinde miyim diye düşünmüşler. Ve Ebu Bekir ile ilgili Hazreti Peygamber, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ifadesi var. Bütün insanlığın imanı bir tarafa tartıya konulsa, Ebu Bekir'in imanı bir tarafa konulsa, Ebu Bekir'inki ağır gelir diyen bir insan belki de imanının gerekliliğiyle bundan endişe ediyor. Biz de %100 Müslümanız. Hiçbir menfaatimiz yok. Biz sapasağlam ihlasla gidiyoruz. Yani biraz dikkatli olmak lazım. Allah öyle bir imtihan gönderir ki orada derecemizi görürüz. O yüzden samimi olmaya gayret etmeliyiz arkadaşlar. En başta ben. Allah. Devam edelim. مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اِلَّا غُرُورُ. Münafıklar ve kalplerinde maraz olanlar, yani arada derede olanlar, kalplerine iman yerleşmemiş olanlar, buna biliyorsunuz bir hangi ayette bilmiyorum, diyor ki siz diyor kendinize mümin demeyiniz diyor. Siz Müslüman oldunuz, henüz daha iman kalplerinize yerleşmedi. Yani bakın Müslüman olmak bile yetmiyor. Kalplerinde maraz olanlar diyor. Yani bir şeyleri daha tam halletmemişler diyor. Biraz sonra fitne kelimesi geçecek. İşte bunun bununla alakası var. Bu kalplerinde maraz olmakla ilgili bir alakası var. Diyorlarmış ki مَا وَعَدَنَ اللّٰهُ. Allah bize ancak diyor illa gururu, aldatmayı vaat etmiş diyor. Bakın bu kalplerinde maraz olanlar mümin görünüş, Müslüman görünüşlü olan insanlar. Hani münafıkları anladık. Onlar zaten belli. Allah biliyor. Ortalığa çıkmamış. Onlar ya Allah ve Resulü bize neyi vaat etmiş diyor. Ancak diyor aldatılışı vaat etmiş. Yani Allah bizi aldattı diyor. Resul bizi aldattı diyor. Niye? Yardımı olacağını vaat etmiş diyor. Nerede yardımı? Karşıda 24 bin kişi var. Kalpler gırtlağa dayanmış. Bu haldeyken şeyde düşünüyorlar. Yani Allah ve Resulü'nü suçluyorlar burada. Yalancı diyorlar. Neyi vaat etti? Gurur diyorlar. Yani ciddi bir söz. İşte bu var ya, bu demeleri var ya, bir önceki şeyde çok şiddetli bir sarsıntıyla sarsılmışlardı diyordu ya, zelzele deprem diyor. İşte depremleri onların bu. Artık imanlarının sarsıntıya uğradığı yer. Hani işte günümüze gelirsek de bizim sarsıntımız da bu oluyor. Yani Allah neyi vaat etmiş? Hani yok, nerede dediğimiz yerde işte bizim de sarsıntımız bu oluyor. Ve devam edelim. Ve izkale taifetün bir minhum, bir onlardan bir taife diyordu ki ya ehlel Yesrib, ey Medine halkı. Burada Medine değil, bakın Yesrib geçiyor. Bununla ilgili güzel bir yorum var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif ettiğinde o bölgenin ismi Yesrib'miş. Ama Yesrib'in pek de olumlu bir anlamı yokmuş ve Peygamber Efendimiz buraya Tayyip de anlamında, neydi o kelimenin ismi? Tayba demiş. Evet. Güzel yer anlamında. Evet. Medine.
Evet.
Ama bak burada münafıklar ne diyor? Ya ehlel Yesrib diyor. Yani Peygamber Efendimiz'in değiştirdiği isimle hitap ediyorlar. Burada da kalplerindeki şeyi, muhalefet var burada da. Burada da ilginç bir hitap var. Yani mesela birisine sevmediği bir isimle yüklenildiğinde, istenmediği bir şey. Yani günümüzde de örnek var da fazla derinlere girmeyeceğim, farklı yerlere gider. Burada da onların zaten amaçları gözlenmekte. La mekame, makam yoktur leküm, sizin için durulacak yer yoktur. Yani burada ne duruyorsunuz? Sizin duracağınız yer bura değil de. Fe erci'u, hadi hemen geri dönün. Ya zaten 24 bin kişi karşıda. Bir de içindekiler ayaklanmış, hadi geri dönün diyor. Ya olur mu böyle bir yani hali düşünebiliyor musunuz? Ezan okunuyor, biraz hızlı geçireceğim. Onlardan bir fırka peygamberden izin istiyor. Bir grupta bakın geri dönün diyor. Bir kısmı da geliyor diyor ki izin istiyor. Diyorlar ki gerçekten evlerimiz açık kalmıştır diyorlar. Ya geriye kaç kişi kaldı arkadaşlar? İmtihana bakın. Halbuki diyor Allah evleri açık değildi. Onlar ancak firar etmek istiyorlardı. Yani bahane. Bugün de biz birçok bahanelerde bulunuyoruz arkadaşlar. Cepheyi terk ediyoruz. İslam cephesini terk ediyoruz. Zaten münafıklar var. Zaten kalplerinde maraz olanlar. Karşıdaki düşman belli. Bir de biz bahane buluyoruz. Ha, Allah hiç kimseye muhtaç değil. Birkaç kişiyle bile nurunu tamamlar. Ama işte biz o bahaneyi bulup firar etmek istediğimizde hem bireysel ibadetlerimizde hem İslam cemaat, asıl cemaati kastediyorum, terk etmek istediğimizde işte neyin durumuna düştüğümüzü bir bilin. İşte bu da firar oluyor.
Cevap çok kolay.
Evet. Allah bizi, zaman bitti, toparlamak. Allah bizi o savaş ortamındaki gibi fitnelerden, imtihanlarda doğru davranmayı, ihlas davranmayı, münafıklar ve kalplerinde maraz olanlar gibi olmamayı nasip etsin. İhlaslı bir şekilde yaşamayı da nasip etsin inşallah. Haftaya devam edeceğiz. Amin. Sizden de razı olsun. Sağ olun. Kapatıyorum efendim.